Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Lezîne âmenû ittakullâhe hakka tukâtih. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ قُولُوا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَز۪يمًا اَمَّا بَعْدْ فَاِنَّ اَسْلَغَ الْحَد۪يثِ كَلَامُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْاُمُورِ مُحْتَثَاتِهَا وَكُلُّ مُحْتَثَةٌ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla konuşması, münazarası konusunu işleyeceğiz inşallah. Azer putlara tapardı. Hatta putları taştan yontarak yapar ve satardı. İşlerin en şerlisi bir insanın batıl bir akideye inanmasıdır. Sonra bu gaye edinilip bütün çalışmalar onun üzerine yoğunlaşır ve rızık kapısı haline gelirse çok daha şerlidir. Davet edilenlerin ilki İbrahim Aleyhisselam'ın babası olacağı açıktır. Çünkü insanların ona en yakını babasıdır. Ve hidayete en evla olan da yine odur. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a aşiretinden ve akrabalarından başlamasını emretmiştir. Allah peygamberlerinin hepsinin de davetteki metodu bu şekilde olmuştur. Peygamberlerin daveti metodu. İbrahim Aleyhisselam'ın babasının davetinden söz eden pek çok ayet nazil olmuştur. Bunlardan bazıları En'am suresinin 74. ayetinde mealen İbrahim babası Azer'e putlara mı ibadet ediyorsun? Ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklıkta görüyorum demişti. Enbiya suresinin 51-52. ayetlerinde şüphesiz ki biz daha önce İbrahim'e hakkı bulma kabiliyeti verdik. Biz onun peygamberliği yüklenebileceğini biliyorduk. O bir zaman babasına ve kavmine tapıp durduğunuz bu heykeller de nedir demişti. Şuara suresinin 69-70. ayetlerinde de onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Meryem suresinde nazil olan ayetler İbrahim Aleyhisselam ile babası arasında cereyan eden münazarayı çok açık bir şekilde bildirmektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kitapta İbrahim'i de zikret. O sıdkı bütün bir peygamberdir. Bir vakit babasına ey babam niçin işitmez görmez ve senden bir belayı uzaklaştırmaya gücü yetmez şeylere tapıyorsun? Ey babam bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. O halde bana uy ki seni doğru yola hidayet edeyim. Ey babam şeytana tapma çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Ey babam korkarım ki Rahman tarafından sana bir azap gelir de şeytana dost olmuş olursun dediğinde babası ey İbrahim sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Andolsun ki eğer bundan vazgeçmezsen seni taşa tutarım. Uzun bir müddet yanımdan defolup git dedi. İbrahim de Allah'ın selameti senin üzerine olsun. Senin için Rabbimden mağfiret yani bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana duamın kabulünü vaat etmiştir. Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzaklaşıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki ona bu dua sebebiyle asi olmam dedi. Yani sizin için dua etmem sebebiyle asi olmuş olmam dedi. Meryem suresinin 41-48. ayetleri. Kitapta İbrahim'i de zikret. O sıdkı bütün bir peygamberdir. Allah-u Teala peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a İbrahim Halilurrahman'ı hatırlamasını emrediyor. O doğruluğunun çok fazla olmasından dolayı Allah-u Teala onu Sıddık Nebi olarak isimlendirdi. Onu doğrulukla vasıflandırdı ve bunu nübüvvetten önce zikretti. Muhakkak İbrahim Aleyhisselam nübüvvetten önce de kavmin arasında sadık idi. Tıpkı risaleti tebliğinde, Allah'a teslimiyetinde ve Rabbinin emirlerine boyun bükmesinde de sadık olduğu gibi. Ey babam dediğinde İbrahim Halilurrahman babasıyla yaptığı konuşmasına ey babam sözüyle başladı. Bu bağların en kuvvetlisi ve en sağlamıdır. Şeyh Muhammed Ahmet el-Adevi diyor ki, diğer taraftan İbrahim bu çekici üslupla babasının hiddetini kırmaya gayret ediyor. Ta ki Allah'ın risaletini ona tebliğ edebilsin ve delilini tam olarak gösterebilsin. Ve İbrahim Aleyhisselam gayet sakin ve öfkesiz bir haldedir. Ve merhameti gerektiren üslupla nida ettikten sonra edeple ona şöyle dedi. Ey babam, niçin işitmez, görmez ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere tapıyorsun? Ey babam, sen ona nida ettiğinde seni duymayan bir ilaha nasıl ibadet ediyorsun? Sen ona yaklaştığında veya ondan uzaklaştığında seni görmez. Sana hiçbir fayda getiremez ve hoş olmayan herhangi bir şey de senden def edemez. İşte bu manzara birçok manzaralardan biridir ki, İbrahim Aleyhisselam bu manzara esnasında onun tapmakta olduğu putların acizliğini açıklıyor. Babasını düşünceye ve akıl nimetinden istifadeye davet ediyor. Ey babam, bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. O halde bana uy ki seni doğru yola hidayet edeyim. İbrahim babasıyla konuşmada mücadelesine, çok ilmi oluşundan, delilinin kuvvetliliğinden ve zekasının üstünlüğünden başlamadı. İlk önce bundan başlamadı. Yine babasını da cahillikle vasflandırmadı. Yani bunlar bizim için hep birer örnek. Tebliğde uymamız gereken metotlar, evet. Eğer öyle ve böyle deseydi doğruydu. Ancak o babasına sadece şöyle dedi ve o babası nezdinde de emin ve sadıktır. Ey babam, Allah kendi fazlından bir üstünlük verdi ve özel kıldı. Bu yeni emri dinle ve hakkın davetine icabet et ki her iki cihanda da kurtuluşa erenlerden olasın. Ey babam, şu içinde bulunduğun halde devam etmekten uzaklaş. Yoksa şeytana kul olursun. Rahman'ın ibadetiyle şeytanın ibadeti müminin kalbinde asla birleşmez. Ve İbrahim Aleyhisselam babasıyla olan konuşmasını ey babam sözüyle bitiriyor yine. Yani çok latif, ince bir nida ile başladı. Dünya ve ahirette Allah'ın azabının onun üzerine gelmesinden korkuyordu. Dedi ki, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen seni taşa tutarım. Uzun bir müddet yanımdan defolup git. Azer oğlunun kavminin ilahlarından yüz çevirmesini reddediyor. İbrahim Aleyhisselam'la olan konuşmasında ona ey oğlum diye hitap etmedi. Sadece ona ismiyle İbrahim diye seslendi. Sonra onu tehdit etmeye başladı. Ey İbrahim, eğer sapıklığından vazgeçmezsen ve batılından geri dönmezsen mutlaka seni taşlarım. Şu anda senin üzerine düşen görev evimden çıkman ve oturduğum yerlerden uzaklaşmandır. Yani onun tarafından da babası tarafından da İbrahim Aleyhisselam sapıklıkla suçlanıyor. Dedi ki, Allah'ın selameti üzerine olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana duamın kabulünü vaat etmiştir. Aleyke. Cumhura göre İbrahim Aleyhisselam'ın selamından maksat esenlik ve bereket selamı değil, ayrılmalardan gelen selamlaşma sağlıklamadır. Sağlık. Tabir ediyor ki, selamın manası benden sana eminlik demektir. Benden güvencedesin anlamda yani. Tenkit ehli dirayetli alimlerde yumuşak huylu İbrahim Aleyhisselam sefihe, yani akıl edemeyen babasına hitap etti demektedir. Bazılar da İbrahim'in selamının ayrılma selamlaşması olduğunu söylemişlerdir. İmam Kurtubi bu ayetlerin tefsirinde bu şekilde naklediyor. Şu ayette geçen selam da bu çeşittendir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Yani bizden emin olabilirsiniz, size sövmeyiz. Biz cahillerden, cahillerle münakaşayı istemeyiz. Kasas suresi 55. ayet. Ve Cenab-ı Hakk'ın Rahman'ın kullarını vasıflandıran şu ayeti de yine bu çeşit bir selamlamadandır. Kendilerine cahiller laf attıklarında selam derler. Yani sizinle muhatap olmayız derler. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bu söylediğim ayet Furkan suresi 63. ayet. Cahiller kendilerine laf attıkları zaman selam derler, geçerler. Yani sataşıldığı zaman takılmamız gereken tavırlardan birisi bak.
Selam.
Selam derler, geçerler. Yani size muhatap olmayız. Muhatap almamak. Allah Teala şöyle buyuruyor. Eğer onlar anne ve baba, yani anne ve babası, senin bilmediğin bir şeyle bana şirk koşmana seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Dünyada onlarla iyi geçin. Lokman suresi 15. ayet. Allah'tan başka taptıklarınızdan uzaklaşıyorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki ona bu dua sebebiyle asi olmam dedi ayetine gelince. İbrahim Aleyhisselam kavminin ve babasının Allah'tan başka çağırdıkları putlardan ve heykellerden uzaklaştığı gibi babasından ve kavminden de uzaklaştı. İbrahim Aleyhisselam onların kavmi mutluluklarına ortak olmuyor, bayramlarında, toplantılarında hiçbir sevinç duymuyordu. Onların ilahlarını sadece tenkit ve yaralamaktan başka bir şekilde zikretmiyordu. Karabiliriz.
Tıkları bu putları sürekli aşağılıyordu.
Ve onların sevinçli toplantılarına, bayramlarına katılmıyordu. Yani bir tepki var ortada. Yani imanın gerektirdiği bir tepki var. Ve İbrahim Aleyhisselam aynı zamanda onlara nazik davranıyordu. Nazik davranıyor fakat ilah edindikleri kimseleri de eleştirmeden bırakmıyordu. Bizde nasıldır? Bizde hakkı bilen insanlar bile batıl karşısında işte sempatiklik adına onların batıl yollarına hiç ses çıkarmazlar. Hatta katılırlar.
Hoşgörü.
İnanan bir insan inançlarına aykırı olan bir şeye hoşgörü göstermek zorunda değildir. Bilakis hoşgörü göstermemek zorundadır. Batıl inanç saygı duyulacak bir şey değildir. Diyorlar ki senin de inancına saygı duyuyorum. Yok kardeşim, ben senin inancına niye saygı duyuyorum? Ne demek ya batıl bir inanca saygı duymak? Saygı duyuyorum. Senin görüşüne de saygı duyuyorum. Böyle bir anlayış yerleşti maalesef.
Evet hocam.
Biz saygı duymuyoruz. Saygı Allah duymuyoruz. Batıla saygı duyanlardan eylemesin.
Amin.
Evet, onların ilahlarını sadece tenkit ediyor, yaralıyordu, eleştiriyordu. Bununla beraber babasına karşı gayet iyi ve nazik davranıyordu ve onun hidayete ermesine oldukça hırslıydı, gayretliydi. Bu konuda Cenab-ı Hakk'ın selamun aleyküm sözüyle ayrılma selamını kastedilip tahiyye, yani rahmet ve bereket selamının kastedilmeyişine bir delil vardır. Yani müşriklere selamun aleyküm derken buradaki kasıt tahiyye selam değil. Yani onlara bir rahmet ve bereket üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh denmez de buradaki sadece selamun aleyküm, Allah'tan sana selam et. Nasıl ki bizim aramızda adet vardır. İnanan da inanmayan da, İslam nedir bilen de bilmeyen de selamun aleyküm deyip giriyor. Hatta evet. Sen bunun selamını almazsan hemen garip bakıyor sana.
Evet hocam, garip bakıyor.
Halbuki selamun aleyküm derken Allah'ın adını andığı halde, selam ismini andığı halde hayatı fücur ile doludur, Allah'a isyan ile doludur. Allah'ın adını andığından da gafildir kimi insanlar. Adet olduğu için böyle selam veriyor.
Tamam, adet olmuş.
İşte bu da olacak. Bunu da böyle anlamamız lazım. İbrahim Aleyhisselam kavminden ve kavminin içinde bulunduğu şirk ve sapıklıktan yüz çevirdiğinde Allah dostuna nasıl bir ikramda bulunduğunu da bir başka ayette şu şekilde beyan ediyor. Ne zaman ki İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrıldı, biz ona İshak ve Yakub'u ihsan ettik. Her birinde peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden ihsan eyledik. Onlara yüksek bir sadakat deli, şan ve şöhret de verdik. Meryem suresinin 49-50. ayetleri. İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla olan bu konuşmasında, yani bu münazarasında pek çok ibretleri vardır. En önemlileri şu şekilde sayılabilir. Kitaplarında ve derslerinde davetten daha çok kendi nefislerinden bahsediyorlar. Başkalarıyla yaptıkları münazaralarda onlara karşı üstünlük sağlamaya çalışıyorlar ve onlara problemlerini arz etme fırsatını vermiyorlar. En basit sebeplerden dolayı kendi kendilerine kızıp sinirleniyorlar. Bunlar olmaması gereken şeyler. Kalplerini hemen kin kaplamaktadır. Dolayısıyla bunlara ve diğerlerine düşen görev sadakatte, edepte, tevazuda, ihlasta ve başkalarına hürmette İbrahim Aleyhisselam'ı örnek edinmeli. Kendi nefsi çıkarlarını bir kenara itip bütün gayesini Allah rızasına matuf kılmalıdır. Yani tebliğcinin gayreti, davetindeki gayreti, bak ben de bir şeyler biliyorum, İşte sen bir şey bilmiyorsun, cahilsin, senin yaptığın yanlış diyerek, bunları tepesine tepesine çökerek anlatmak değil de karşı taraftakine de bir saygı duyma var, inancına değil bak, insanlığına değer vermek. Çünkü her ne kadar kötü fiiller, şirk, küfür, isyan, fısk, fücur sadır olsa da insanda o anlık için, tevbe ettiği zaman bunlardan eser kalıyor mu?
Kalmıyor.
Tevbede onu hiç günah işlememiş gibidir görülür, değil mi? O halde bizim insanları kazanmak için nefsi çıkarlarımızı, nefsimizin bizi dürtüklemesini bir kenara bırakıp daveti Allah için yapmamız gerekiyor. Ve illaki de bir münazereye girdiğimiz zaman ille de galip geleceğiz. Biz yenilirsek, o tartışmada işte yenik düşersek sanki hak da yenik düşmüş gibi öyle hissetmemek lazım.
Tabii hocam.
Sen yenilsen de Allah elbette hakkı ortaya çıkaracaktır. Aynen. Bu dinin sahibi Allah'tır. Şahsi garaza girdiği zaman iş bu şeytanın yoluna, eline, şeytanın eline geçmeye sebep olur ve şeytan istediği tarafa çevirir seni. Bu sefer hak olan şeyi de reddetmek durumunda kalabilirsin. Mesela muhalifin olan kimse pek çok batılı vardır. Bununla beraber arada bir hakkı da söyler. Bu sefer sen sırf ona muhalif olmak amacıyla onun getirdiği hakkı da reddetmiş olabilirsin. İşte bunlara dikkat etmemiz lazım. Azer'in kalbi tıpkı taşın en serti gibiydi. Hatta sert taş o kalpten daha yumuşaktır. Cenab-ı Hak bakın ne buyuruyor. Bakara suresinin 74. ayetinde. Çok ilginçtir bu ayet. Muhakkak ki bazı taşlar vardır ki onlardan nehirler çıkar. Bazıları da vardır ki yarılıp içinden sular akar ve Allah'ın korkusundan dağlardan yuvarlanıp düşerler. Allah işlediğinizden gafil değildir. Ve bu ayeti kalpleri kasvetlenenlerden bahsettikten sonra bu ayeti, hatta taşlardan, kayalardan daha serttir diyerek böyle devam ediyor. Çünkü bazı taşlar vardı işte bu durumdadır. Bu şekilde katı kalpli olmaktan Allah'a sınırız. Azer inandığı ve itikad ettiği şeyde çok ciddiydi. Yani inatçıydı, ciddiydi.
Vay be.
Ve heykeller kendisine ciğerparesinden, yani oğlu İbrahim Aleyhisselam'dan daha sevimliydi. O putlar kendisine insanların en yakınıydı. İbrahim Aleyhisselam da inandığı ve itikad ettiği şeyde çok ciddiydi. Ne zamanki babası şirkinde ısrar etti, İbrahim Aleyhisselam da ondan yüz çevirdi, onu terk etti. İbrahim Aleyhisselam merhamet ve yumuşak huyla bezenmesine rağmen babası ona düşmanlık ve buğz etti. Öfke duydu, kin duydu. Ve üzücü olanlardan biri de pek çok davetçinin kendi menfaatlerini dava ile karıştırmalarıdır. İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarına rağmen idarecilere karşı sevgi gösterilerinde bulunuyor ve onlara sevimli olmaya çalışıyorlar. Yani Müslümanlara, İslam'a düşman olan idarecilere menfaatleri icabı yakınlık sağlamaya çalışıyorlar. Onda Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmi, babaları, oğulları, kardeşleri veya soysopları olsalar bile Allah ve Resulüne muhalefet edenlere dostluk eder bulamazsın. Mücadele suresinin 22. ayeti. İşte bu ayeti okudukları halde babalarından, kardeşlerinden ve akrabalarından müşrik ve münafıklara karşı sevgi gösterirler, onlara hoş görünmeye çalışırlar. Davaya gönül veren davetçiler İbrahim Aleyhisselam'ı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Allah'ın diğer peygamberlerini örnek alanlardan olmadıkları müddetçe davet asla başarıya ulaşmaz. Salat ve selamın en üstünü o peygamberlerin üzerine olsun.
Amin.
Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın babasından uzaklaşması gibi, Nuh Aleyhisselam'ın oğlundan uzaklaşması gibi bu şekilde tevhidin bize yüklediği, tevhidin bize gerektirdiği bir takım hasletler vardır. Yapmamız gereken hasletler. En sevdiğimiz, öncesinde en sevdiğimiz kişiler dahi olsa Allah'a ve Resulüne muhalefet söz konusu olduğu zaman teberrimizi, onlardan uzaklaştığımızı ortaya koymamız lazım. İmanımızın gerektirdiği tavır budur.
Bunun içine farzlar da giriyor değil mi hocam? Yani kişi farzları yapmıyor mesela. Muhalefet, bu da bir muhalefettir yani.
Tabii yani.
Yani namaz kılmayan bir insanlar çok fazla.
Namaz kılmak, bakın namaz kılmak. Şöyle diyelim, işin esasında namaz kılmak, mesela Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayetinde namazı kılın, müşriklerden olmayın. Evet. Tevbe suresinin 5. ayetinde eğer onlar tevbe eder, namazı kılar ve zekat verirlerse sizin kardeşlerinizdir diyor. Evet. Yani bu şarta bağlıyor. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman Ahmet bin Hanbel ile İbn Ebi Şeybe'nin sahih isnatla rivayet ettikleri hadis-i şerifte kim farz bir namazı hiçbir mazereti olmadan vaktinde kılmazsa o kafir olmuştur. Bütün amelleri de boşa gitmiştir buyrulur. Bakın bu sahih hadis bazı kimselerin işte namazın farziyetini terk etmezse kafir olmaz. Farziyetini inkar ederse kafir olur demelerinin geçersiz olduğunu gösteriyor bu hadis-i şerif. Fakat namaz kılmayan insanın tekfir edilmesi meselesine gelince, yani onu kafir olarak görmek konusuna gelince, bu insanlara tebliğ ulaşmış mı ulaşmamış mı? Bu önemlidir. Yani insanın ancak vahyin tebliği ile bilebileceği hususları, böyle bir hususta, yani ancak vahiy ile bilebilirsin bir şeyin şirk, küfür olduğunu. Eğer o vahyin tebliği ona ulaşmamışsa, o da onu idrak etmiş, anlamamışsa o kimse tekfir edilmez. Cahil mazurdur. Allah Azze ve Celle İsra suresinin 15. ayetinde biz bir kavmi, herhangi bir kavmi Resul göndermedikçe azaba sokacak değiliz buyurulur. Yani Resul'ün gönderilmesi demek aynı zamanda tebliğin ona ulaşması demektir. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte İslam bir elbise gibi eskir. Bir elbisenin eskimesi gibi eskir. Öyle ki namaz nedir, oruç nedir, hac nedir, hac menasikleri nedir, zekat nedir bilinmez hale gelir. Yani ilim kaybolur gider. Böyle bir durumda iki ihtiyar kimse aralarında şöyle konuşma geçer. Birisi la ilahe illallah deyip duruyordur. Öbürü de der ki sen ne diyorsun böyle? O da der ki ben ne dediğimi bilmiyorum ama benden önceki salihler böyle derdi. Ben ancak bunu bilirim, bunu söylerim diyor. Yani oruç yok, hac yok, zekat yok. Bilseler onu da yapacaklar. Sadece la ilahe illallah tevhidi ulaşmış. Gelecek diyor. Sıla bin Züfer Huzeyfe radıyallahu anh'a soruyor hadisi rivayet ettiği zaman. Ey Huzeyfe, bu kelime onlara yetecek mi? Huzeyfe radıyallahu anh da evet bu onları kurtarmaya yetecek diyor. Yani bu açıdan baktığımız zaman fitne ortamında, özellikle içerisinde bulunduğumuz fitne ortamında hakkın yerine batıl ikame edilmiştir. İnsanlara din adına kitap ve sünnetle gelene muhalif, kitap ve sünnettekinden farklı bir takım şeyler öğretilmiştir. Mesela hocaya gidiyor vatandaş dinini öğrenmek için.
Gidiyor hocam.
Gidiyor. Hoca efendi de diyor ki işte namazı terk etmek büyük günahlardandır. Farziyetini inkar ederse kafir olur. Tembellikten namazı terk ederse o kafir olmaz ama büyük günahkar olur şeklinde öğretiliyor. Evet. Bir takım hakikatler gizli kalmış maalesef. Şöyle düşünebilirsiniz bunu. Allah'ın hakkı, Allah'ın kulları üzerindeki haklarından birisi nedir? Namaz vakti girdiği zaman o Allah'ın hakkı olan namazı eda etmektir. Vakit içerisinde, yani farz bir namazın vakti içerisinde, diyelim ki öğle, diyelim ki ikindi, öğle namazının ikindi namazına kadar olan vakti içerisinde bu öğle namazını kılmazsa mazeret sebebiyle kılmamış olabilir. Uyku, unutmak ve şuurunun kaybolması hali gibi. O müstesna. Bunun dışında ya nefsine uymuştur ya hevasına uymuştur veyahut başka bir dünyevi gayeyle, Allah'ın rızası ve izni olmayan başka bir gayeyle Allah'ın o hakkını terk etmiştir. İşte burada şirk gündeme geliyor işte burada. Allah'ın hakkının yerine nefsinin hakkını ikame etmiştir. Veya şeytanın hakkını yerine getirmiş olur. Namazı eda etmemekle. mücerret olarak la ilahe illallah sözünü söylemek insanı mümin yapmaz. Müslüman yapmaz. Kafirde geliyor. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Ama her sözün bir muktezası vardır. Onun gerektirdiği bir takım şeyler vardır. La ilahe illallah demek onun içeriğini anlamayı ve bu anlama muhalif bir takım fiillerden de sakınmayı gerektirir haliyle. La ilahe illallah sözü bu. İşte Allah'tan başkasına ibadet etmemek, aa bak namazı terk etmekle Allah'tan başkasına ibadet gündeme geliyor. Nefsine ibadet, şeytana ibadet gündeme geliyor. Ne oldu? La ilahe illallah kelimesi uymamış oldu. Eğer sadece la ilahe illallah demek insanı kurtarsaydı münafıklar dünden kurtulurdu. Onlar bunu söylüyorlardı. Üstelik namaz da kılıyorlardı. Nerede? Müslümanların yanında. Namaz da kılıyorlardı. Değil mi? Ayet illallah diyen birisine Kur'an'dan bir ayet inkar ettiği zaman durumu ne olur?
Kafir.
Bir olur. İşte la ilahe illallah denildiği gibi bu la ilahe illallah kelimeyi tevhidini bozan fiillerden de kaçınmak insanların üzerine bir farzdır. Şimdi Allah-u Teala bir takım farzları yazmış değil mi üzerimize? Bunu zekatta da başka şeylerde de kıyaslayabilirsiniz. Evet. Mesela zekat nedir? Zekatın zekat nisabına ulaşmış malının 1/40'ı kimin hakkıdır?
Zenginin.
Fakirin hakkını o zekat malından çıkarmak nedir? Allah'ın hakkıdır. Allah'ın emridir. Hangi sebeple çıkarması? Bir insan, zengin bir insan malının zekatını hangi sebeple çıkarmaz?
Nefsinin
dünyalık hırsının ne diyor hadis-i şerifte? Altının kulu helak olsun, gümüşün kulu helak olsun, kadının kulu helak olsun, güzel elbisenin kulu helak olsun, midesinin kulu helak olsun diyor. Yani insan bunlara kulluk eder, olabilir. Allah'a kulluk etmesi gereken bir hususta bunlara kulluk edebilir. Allah'ın hakkını yerine getirmesi. Allah'ın emrini yerine getirmesi. İşte o yüzden la ilahe illallah kelime-i tevhidini söyleyen, bunu bilen, bunu benimseyen, bunu anlayan kimsenin bu la ilahe illallah kelime-i tevhidine muhalif olan fiillerden, sözlerden, düşüncelerden sakınması gerekir. Daha sonra yani bu kelime-i tevhidi ikrar ettikten sonra insanın üzerine düşen görev artık ölünceye kadar bu kelime üzerine devam etmek ve o canını, o ruhunu bu şekilde teslim etmektir. Bu kelime-i tevhide halel getirmeden, ifsada uğratmadan teslim etmektir. Bütün mücadele bundan ibarettir. Kulluk etmekle iş bitmiyor. Allah'a kulluk edeceksin ve salih amel olacak bu. Salih amel olacak. Allah için işlediğin amel de salih olacak. Salih olması ne demek? Zulüm bulaştırılmaması demek.
Şirk olmadan.
Şirk bulaşmaması demek. Dua edeceksin, Allah'a edeceksin.
Evet.
Allah'tan başkasına seslenmeyeceksin. Namaz kılacaksın, başkaları görsün diye değil.
Allah için.
Yalnızken yem yediği gibi kılıp da insanların içerisinde namazı süsleyerek kılmayacaksın. Bütün fiillerde de riya söz konusu olabilir veya duyurma söz konusu olabilir. Bunlardan sakınacaksın. İbadetlerde dedik bu tür işte Allah'tan başkasından yardım isteme gibi hususlardan sakınacaksın. Ondan sonra avukatlarında herhangi bir kimseye ona ortak koşmayacaksın. Yalnızca Allah'a ait olan sıfatlarda başka birisinde o şekilde inanmayacaksın. Allah'tan başkasının zarar ve yarar getirme kudretine malik olduğuna inanmayacağız. Allah'tan başkasının bildiğine inanmayacağız.
Yani
bunun gibi bu la ilahe illallah kelime-i tevhidinin açılımı olan şeyler var. Dolayısıyla la ilahe illallah kelimesini söylemek de bunun manasını bilmeyi, öğrenmeyi, sürekli bu azim içerisinde olmayı, bu azimle buna muhalif şeylerden, unsurlardan da sakınmayı gerektiriyor. Ta ki canlarımızı Müslüman olarak teslim edelim. Her zaman Cuma hutbelerinde ne okuyoruz? Ne okuyoruz Cuma hutbelerinde?
Her bidat. Bidat ne?
Yok. Ya eyyühellezine aminuttegullahe hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ne diyor ayette? Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.
Can verin, evet.
Bakın, yani şu hutbeyi hacıyı başından itibaren güzelce düşünürsek çok hikmetler var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her hutbesinde bunun okunmasını bir Kur'an suresi öğretir gibi öğretmiş, okumuş. Sahabeler oturumlarında bu hutbeyle başlamış. Biz de onları örnek alarak, bu sünnete uyarak bu oturumlarımızı bu Hutbetül Hace ile başlıyoruz. Manası da işte böyle değişik şeyleri var. Şüphesiz hamd Allah içindir. Ona hamd eder. Ondan yardım ister. Ve ondan bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinde ve amellerimizin kötülüklerinde Allah'a sığınırız. Nefislerimizin şerrinde yani kendi nefislerimizin
şerrinde
ve amellerimizin kötülüğünden, kötü amellerimizden, amellerimizdeki kötülüklerden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayet etti, kimi hidayet etmişse onu saptıracak kimse yoktur. Ve kimi de saptırmışsa onu hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah birdir. Onun ortağı yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Bu şekilde devam ediyor. En sonu da yine şüphesiz sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yoludur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır.
Evet.
Dinde her sonradan ortaya çıkarılan şey bid'attir. Her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da cehennemdedir. Demek ki bunun sürekli gündemde olması, insanların böyle şeyleri, bu hususları sürekli hatırlaması lazım ki bu hutbede bu şekilde tavsiye edilmiş, sürekli tekrar edilmesi. Unutmadan hayatımızdan çıkmaması. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hutbenin üzerinde bu kadar durmasına rağmen terk edilmiş değil mi?
Terk etmişler hocam.
Terk edilmiş. Bunun terk edilmesi neye getirmiş yanında?
Bidatları getirmiş hocam.
Bidatları güzel görmeyi getirmiş.
Evet.
Halbuki bütün bidatler sapıklıktır. Ve her sapıklıkta cehennemdedir sözü neyi gösteriyor? Kesin bir söz bu. Hani bidatların hepsi dinde sonradan ortaya çıkarılır.
Dörtte bir, şey. Üçte biri bir şeyler dese bu adamlara bir kafa açılır. Hatırladın mı sen
bunu? Evet. Sihirle ilgili olarak bir konu daha var inşallah. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 102. ayetinde halbuki onlar o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı buyuruyor. Yine Nisa 51. ayetinde cipte ve tağuta iman ediyorlar buyruluyor. Ömer radıyallahu anh ciptin sihir, tağutun da şeytan olduğunu söyler. Cabir radıyallahu anh de şöyle der. Tağutlar üzerlerine şeytanların indiği kahinlerdir. Her bölgenin başka kahinleri olur. Beyre radıyallahu anh'den gelen rivayete göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Yakıp yok edici yedi şeyden sakının. Yani büyük günahlar olarak sayılıyor bunlar. Ey Allah'ın Resulü nedir onlar dediler. Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kılmış olduğu cana haksız yere kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak, mümine ve ne olduğundan habersiz iffetli kadınlara iftira atmak diyor. Bu Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Nesai'nin bir de İbn-i Hibban'ın rivayet etmiş oldukları bir hadis-i şerif. Cündep radıyallahu anh'den gelen mevkuf rivayette. Şimdi bu merfu olarak da rivayet edilmiş. Merfu demek bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hadis-i şerif demektir. Mevkuf denildiği zaman da sahabenin kendi sözü demek olur. Mürsel ne? Mürsel tabiinin hadisi rivayet eden sahabinin ismini zikretmeden direkt Peygamber Efendimiz'den nakletmesidir. Maktu tabiinin kendi sözü. Ondan sonra Cündep radıyallahu anh şöyle demiş: sihirbaza uygulanacak had kılıçla boynunun vurulmasıdır.
Allah Allah.
Sahih Buhari'de yer alan bir rivayette Becale bin Abdeş şöyle anlatmaktadır. Ömer radıyallahu anh bütün sihirbazları öldürün diye bir yazı göndermişti. Biz de 3 sihirbaz öldürdük diyor. Hafsa radıyallahu anh'ın emri üzerine kendisine sihir yapan bir cariyesi öldürülmüş olduğu sahih olarak sabit olmuştur. Cündep radıyallahu anh hakkında da böyle bir sahih rivayet nakledilmektedir. Ahmet bin Hanbel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 sahibisi hakkında benzer rivayet yapılmaktadır der. Yani burada Bakara suresinin 102. ayetinde sihir ele alınır. Bu ayetin açıklamasına değinilmiş. Nisa suresinde cirt ve tağutun ne olduğu açıklanmış. Ve bunun ikisinin arasındaki fark. Tağut insanlardan da cinlerden de olabilir. Bu tasrih edildi. Yasaklama kapsamında yer alan 7 büyük günah zikredilmiş oldu. Sihirbazın kafir olduğu, küfre girdiği. Sihirbazın tevbe etmesi istenmeden öldürüleceği. Tevbe etmesi istenmeden öldürüleceği. Ömer radıyallahu anh döneminde dahi sihirbazlar bulunduğuna göre daha sonraki zamanlarda neden olmaz.
Tabii ya, şimdi dur hocam ya. Şeytanlar şimdi daha çok özellikler.
Evet. İmam Ahmed bin Hanbel isnadıyla Kabisa'dan rivayet ediyor. Kabisa ya da Kubeysa, Allahu alem bu Kabisa bin Hulb olsa gerek.
Hanım mı hocam?
Değil.
Evet hocam.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu şekilde dinlemiş o: İyafe, Tark ve Tiyere Cipt'tendir.
Aynı
şimdi şey. Ne oldu? Bir takım yabancısı olduğumuz kelimeler zikredildi. Şimdi bunları açıklayalım. Av, iyafe, iyafenin kuşlarla fal bakmak.
He, anlaşıldı.
Tarkım da yere çizilen çizgiler olduğunu söyler. Av böyle demiş. Cipt konusunda ise Hasan şeytan olduğunu ifade etmektedir cipt. Bu rivayetin isnadı ceyyittir. Yani ceyyit sahih anlamda iyi, isnadı iyi, kuvvetli demek. Güzel bir isnad. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur: astroloji bilgisi edinen bir sihir türü elde edilmiş olur. Bu ilmini artırdıkça da sihri artar. Yani nücum, Arapçası nücum, astroloji diye tercüme edilen nücum ilmi, yıldızlar ilmi, fal ilmi yahut da fal, yıldız falı. Yani bu falcılık ilmini öğrenen, astroloji ilmini öğrenen, burçlar ilmini öğrenen sihirden bir tür elde etmiş olur. Bu ilmini artırdıkça da sihirbazlığı artar. Sihirbazlık da ilerler. Başka bir şey de değil.
Hocam bu hava durumu da aynı şeye giriyor mu? Mesela hava durumunu biliyor adamlar. Diyor ki yarın hava yağmur tahmini var diyor. Evet. Mesela.
Şimdi bahsettiğin konu gaybla ilgili. Evet. Kahinlik ve gaybla ilgili. Lokman suresinin 34. ayetinde mugayyebat-ı hamse dediğimiz şeyler zikrediyor. Yani bu 5 şeyin gaybı mutlak olan bu 5 şeyi ancak Allah bilir. Bunların arasında işte yarın ne olacağını bilmek, yarın ne kazanacağını bilmek gibi şeyler. Şimdi hava durumu tahminine, semanın ne kadar yağmur yağdıracağı falan zikredilir mesela. Hava durumu tahmininde tahminde bulunmak vardır. Yani elde edilen bir takım verilerle sonuca gitmek. Bu gayb iddiası değil, gayb bilgisi iddiası değil.
Anladım.
Mesela aynı ayette ne der? Anne karnındaki çocuğun kız mı erkek mi olacağı, onun rızkının ne olacağı ancak Allah'ın ilmindedir, değil mi? Evet. Bugün ultrasona giriyor. Kız mı erkek mi olduğunu öğreniyor. Ne oluyor?
O zaman biliniyor hocam. Ne müsaade var mı diyen hocam?
Şimdi kardeş, daha Allah'ın ilminde olan şey, daha babasının sulbündeyken onun kız mı erkek mi olacağını Allah bilir.
Amin.
Onun rızkının ne olduğunu yine Allah bilir.
Evet.
Bunlar ufra sonuna çıkan şeyler değildir. Evet. Ufra sonuna ancak 3. aydan sonra mı anlıyorsun?
3-6 aydan.
Uzuv şekillendikten sonra, uzuv şekillendikten sonra neyle görüyorsun? İşte erkeklik aletini görüyor orada. Onun için öyle diyor değil mi? Erkek ne oluyor? Kayıp olmaktan çıkıyor o. Tamam.
Aynı ineğe de bakıyorlar hocam.
Yani bu bir kayıp bilgisi değil. Tamam. İnsanlardan saklı bir bilgi olmuş olmuyor o zaman.
He, anlaşıldı hocam.
Hava durumu da aynı bu şekilde.
Tahmin yağar veya yağmaz. Evet hocam.
Allah-u Teala ise yüzyıllar sonra, eğer dünyanın o kadar ömrü varsa, yüzyıllar sonra bile ne zaman ne yağacağını bilir. Amin. Ama hava durumu tahmin neye dayanır? Çoğu da tutmaz zaten. Tamam.
Cenab-ı Hak tutturmaz. Tahmin diyor zaten. Tahmin, direkt evet. Kesin bu şey yapar. Evet. Ayağa
benzer. Nesai'de Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde şöyle buyurulmaktadır. Düğüm atıp da üzerine üfleyen sihir yapmış olur. Sihir yapan da şirk koşmuş demektir. Nazarlık, muska gibi herhangi bir şey asanın yaptığı bu iş kendi sırtına yüklenir. Kendi haline bırakılır. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayete göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Adı nedir size bildirmemi ister misiniz? Arapçasında ıda diye geçiyor. Bu nedir size bildireyim mi? Kovuculuk, insanlar arasında dedikoduculuk yapmaktır. Dedikoduculuk yapmaktır, laf taşımaktır. Bölücülük yapmaktır. Adı ıda.
Ida.
Bunu ıda. İmam Müslim rivayet ediyor. Buhar ve Müslim tarafından İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Beyanın yani meramını anlatabilme becerisinin bir kısmı sihirdir. Şimdi bu konular sihirle neden bağdaştırıldı anladınız değil mi? Beyanın bir kısmı sihirdir denilir. Yani dedikoduculuk yapmanın sihirle ilgili bir konuda zikredilmesinin hikmeti nedir? Bir sonraki hadiste açığa çıkmış oluyor. Bakın bu sihirdir. Ben geliyorum Cengiz'e, diyorum ki Huzeyfe böyle böyle. Ne oluyor? Senin Huzeyfe hakkında tavrın değişiyor. İşte bu da sihire dahil. Allah sihirin Allah. Türlerinden birisi. Sakınmak lazım. Kuşların sesleri ve isimleriyle fal bakmak, yani iyafe, taşları vurarak, kumda çizgiler çizerek kehanette bulunmak, tark ve insanın davranışlarını engelleyen uğursuzluk inancının, yani tiyerenin cipt sayılmaz. Yani kendisine kulluk edinilen şeylerden birisi olan cipt olarak burada zikredilmesi söz konusu hadiste. İyafe ve tarkın ne anlama geldiğinde böylelikle anlamış oluyoruz. Fiyere de zaten uğursuzluk, uğursuz sayma gibi. Öyle ki işte ne olursa bu uğursuzdur, bugün yola çıkmam demek gibi işinden alıkoyar derecesinde böyle bir uğursuzluk inancı şirk türlerinde. Astroloji, yıldızname, yıldızlara bakarak gelecekten haber verme ilminin bir tür sihir olduğu, sihir türü olduğu. Aynı şekilde üfürerek atılan düğümlerin de sihir sayıldığı. Üfürerek düğüm atmak.
Muska yazmak da dahildi.
Muska yazmak, şimdi muskanın türü vardır kardeşler. Ayetlerinde ve bu konuyla ilgili olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sayı gelen dualar var. Bunları bir hastaya okumak, eğer hastanın şuuru yerinde değilse veyahut çocuksa, bebekse, bunlara üzerine bir takım şifa ayetlerinin yazılmasına cevaz veren alimler var. Fakat biz diyoruz ki kim bir şey asarsa ona havale edilir ve kim bir şey asarsa şirk koşmuştur. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisler bunlar sahihtir. Bu hadislere bakarak biz ona da caiz görmüyoruz. Şuur sahibi değilse asla sen okursun veya bir suya okuyup ona içirebilirsin. Sen üzerine okuyabilirsin. Ama asmak yasaklanmış. Dükkana, eve Kur'an-ı Kerim asmak, işte ondan teberrük ederek, ondan bir fayda veya zarar bekleyerek asmak, bunlar da caiz değildir. Mesela kitapçılar da falan satarlar bazen. İşte Ashab-ı Bedir'in isimleri. Kim bunları evinde asarsa şöyle bereket görür, şu olmaz, bu olmaz. Kim 35 besmele yazar da evine asarsa işte oraya şeytan girmez gibi inançlar. Bunlar doğru şeyler değil. caiz değil.
Bu
karınca duasıdır bilmem. Bunların hepsi dahil.
Karınca duası tabii aynı şekilde. Ayet-i Kürsi'yi asmak. İşte nazar ayetini yazıp asmak. Nazar ayetini nazar da diyen kimseye Kalem suresinin son ayetlerini nazar diyen kimseye okumak fayda verebilir. Ama bunu yazarak arabaya, dükkana astığın zaman nazar boncuğunu atmışsın, onu koymuşsun. Aynen. Onun yerini o almış olur. Mesele o ayetlerde değil, onu okumak duyarak o bereketi hazır olmasını
Allah'tan sağlamak.
Allah'tan istemek, şifayı Allah'tan istemek.
Ya annemden bunu şey yapamadım yani. Evde bir sürü dua var abi ya. Basmış, koymuş, yapıştırmış.
Onun haricinde önce bir muskalar, bir suretler kaldır da sırayla ona da göre resimler.
Tamam,
resimleri bitiriyoruz yavaş yavaş da.
Çaktık. Nereye kadar? Bugün şuradan mı götürdük? Yarın öfkünü yani. Bunu hak diye oraya olmuş.
Kızıyor ya, bir şey yaptık. İşte yavaş yavaş yavaş yavaş bitirmek lazım.
Yani gönlünü kazanarak.
Tamam. Zaten o
uygun yani, ortamı yani şöyle düşünün. Anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, çocuğunuz bunlara tebliğ yapılırken onların gönlünün sizinle en hoş olduğu zamanda fırsat bilerek hemen onu değerlendirmek. Yoksa limoni olmuş, soğumuş o dönemde sen ne anlatsan boş. Bilakis tepkisi daha da artar. Yani insanların size saygı duyar, sevgi duyar hale gelmesi lazım ki tam o halde tebliğinizi rahatça yapabilirsiniz.
Nasılsın 3 aydır annemden şöyle evin değişimi oldu mu senin tavırlarından dolayı evde?
O resimleri filan iptal ettim ben.
Yok.
Ondan sonra hani bu tür hareketleri zaten şey yapıyor yani. Şaşırıyor sen, çünkü daha öncesinde.
Önceki hareketin yaşantından şimdiki yaşantı arasındaki bir fark. Abi, memnun mu kaldı yoksa uçmuş mu diyor yani.
Yok, memnun da aynı zamanda da tedirgin de yani. Hani şimdi acaba
yani.
Bu doğaldır yani. Bakın benim de küçüklüğümde mesela eskiden beri bir takım cemaatlere gider görürdük. Yani aklımız ermeye başladığından beri mesela ilk önce Nurcuların derslerine giderdik. Risale-i Nur külliyatını dinleyip bitirene kadar devam ettik mesela.
Abiler
vardı o zaman, evet. Tabii bunun hayata yansıması ailede herhangi bir tepkiye sebep olmadı. Çünkü Nurcuların zaten ortaya koydukları şeyler onlara çok zıt gelen şeyler değil.
Değil.
Yani dindar bir aile içerisindeydik zaten.
Evet.
Yani dine saygı duyan, dindar, namazını kılan bir ailedeydik. Ama ne zaman ki kitap ve sünnetin bir takım hakikatleri, bir takım bidatlerin yaygınlaşmış olduğunu öğrenmeye başladık ve bunu da hayata geçirmeye başlayınca, yani karşı durmaya başlayınca, bu sefer işte kitap okuyarak kafayı yemiş veyahut da işte bu yolla sapıtanlardan biri olacak endişesi başlıyor ailede. Bunu da çok görmemek lazım. Haklıdırlar. Çünkü onlar da bilmiyor.
Şimdi benim annem de bu şeylere, işte tarikatlara bilmem nelere karşı bir insan. Ben her seferinde bunu dile getiriyorum işte. Yok, bunlarda şu yok, bu yok, o yok, bu yok falan. Öylelikle bir ısınma oldu yani. Abi seni de görmüş herhalde annem pazarda.
Öyle mi?
Ha, parayı verirken işte havadan veriyordu diyor. Şafii mezhebinden mi dedim. Şafiler çünkü öyle yapıyor dedim. Ben de dedim ki yok, öyle bir mezhep şeyi yok dedim.
Havadan yani atıyor.
Yani bakın ya böyle ufak şeyler bile
bizim bir
söz ile tebliğden daha önemli. Yani her zaman anlatmaya çalıştığım şey bu. Eğer insan kitap ve sünneti hayatına geçirmeye başlarsa söz ile anlatamadığı pek çok şeyi hayatıyla ortaya
kesinlikle
koyar.
Abi.
Yani sen bunu hayatınla, yani biz her zaman diyoruz da biz kitap ve sünnet demiyoruz. Biz kitap ve sünneti yaşıyoruz.
Evet. Yoksa annem nereden onu anlayacaktı? Nereden yani görecekti?
Şimdi bu pek çok milyonlarca insanı işte yoldan çevirip gel kardeş bak kitap sünnet böyledir, tevhid böyledir, şirk böyledir, küfür böyledir diyerek anlatmaya kalksa hiçbir faydasını göremez. Görürsün de ne olur? Binde bir olur, milyonda bir olur. Ama sen hayatınla, güzel ahlakınla, peygamberin ahlakını üstlenerek ahlaklanarak devam edersin. Ne der insanlar? Bundan zarar gelmez. Pek çok Hristiyanın, pek çok Yahudinin, hatta ateistin iman etmesinde bunlar bir etken olmuştur. Demişlerdir ki böyle bir insandan zarar gelmez. Muhakkak ki bunun dini hak olmalı. İşte bu şuuru insanlarda hissettirebilmemiz lazım. İnsanların gönlünü kazanmak için değil ha. Biz Allah rızası için olursa Allah bizi insanlara sevdirecektir. Biz insanları sevdirmeye, kendimizi beğendirmeye çalıştıkça onlar bizden uzaklaşacaktır. Bu bir hakikattir yani. Allah'ın sünnetullahıdır bu. O yüzden
çağımızın hastalığı olmuş hocam,
tek bir ilahı Allah'ı razı et, alem senden razı olsun.
Bitti hocam ya.
Sözünü insanlar yanında makbul kılsın. Amin. Geçerli kılsın. İşte bunun yolu Allah'a ne kadar layıkıyla kul olabildiğine bağlı.
Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi.
İstersen Allame-i Cihan ol, İlmiye Yut. Eğer Allah-u Teala'nın sevdiği bir kul olamamışsa bunun faydasını göremez. Ne diyor bak hadis-i şerif? Allah sevdiği kulu dinde fakir kılar.
Fakir? Anlayışlı değil mi hocam?
Anlayışlı, dini anlayan, kavrayan. Yani bir sürü ilim sahibi insan vardır ama dini anlamamıştır. İşte bakın, ilim ehlinde de bu fark var. Ne kulu fakir kılar diyor. Alim olabilir insan. İlim sahibi olabilir. Dini kavrama, anlama Allah'ın sevdiklerine bir ihsan. Sihir ve büyünün tevhidle ilgili bablar arasında ele alınmasının sebebi, sihrin birçok kısmının şirk koşmadan ve maksadın gerçekleşmesi için şeytani ruhlarla bağlantı kurmadan, onlara tevessül etmeden yapılamamasıdır. İnsan az ya da çok sihrin tümünü terk etmedikçe tevhidin kemaline de erişemez. İşte bu nedenle şari tarafından, şeriat koyucu Allah tarafından şirkle birlikte zikredilmiştir ve sihir iki yönde şirke dahildir. Sihirde şeytanlar kullanılmakta, onlarla ilişki korunmaktadır. Çoğunlukla da istek ve hizmetin yerine getirmeleri için sihirbaz tarafından şeytanların sevdikleri şeyler yapılarak onlara yakınlık kurulmaya çalışılmaktadır. Mesela insan bir takım azayim denilen, azimetler denilen işleri yapar. Hayvani gıdalardan tecerrüt eder. Günlerini oruçla geçirir, diyet, özel diyetiyle oruçla geçirir. Bunu Hristiyanlar da yapıyor. Halvet dedikleri, Erbayin dedikleri ile yaparsa, bidat bir yolla zikre koyulursa ve meşru olmayan bir oruçla bu şekilde başlarsa, şeytanlar bunlara görünür. Bunlar da göründüğü zaman şöyle olağanüstülüklerle yardım edeceğiz derler. Ancak sana diyoruz ki işte takacaksın. Musafı tuvalete atacaksın. Oturağının altına koyacaksın. Zina edeceksin. Yani bunlar buna benzer şartlar koşarlar. Böyle büyük bir günah işletmeden o şeytanlar o büyü talep eden kimseye yardımcı olmazlar. Sihirde gayb bilgisinin bilindiği, Allah'ın ilmine ortak olunduğu ve buna ileten yollardan yararlanıldığı iddiası bulunmaktadır. Bütün bunlar da şirk ve küfrün şubelerindendir. Aynı zamanda sihirde haram tasarruflar ve çirkin fiiller görülmektedir. Öldürmek, sevenler arasına ayırmak, aklı bozucu, bağlayıcı ve değişime uğratıcı faaliyetlerde bulunmak örnek olarak verilebilir. Mesela tarikat şeyhleri bu tür şeylere tevessül ediyorlar. Bir takım büyüler yapıyorlar. Kimilerinin rüyasına girmek için özel büyüler vardır. İşte bunlar Ahmet el-Buni denilen büyücünün Şemsül Ma'arif, işte Mustafa İloğlu'nun Gizli İlimler Hazinesi, Seyyid Süleyman Hüseyin'in Kenzül Havas gibi ve bu kitaplardan, bunlar esas kaynaklardır. Bunlardan yararlanılarak büyük kitapları hazırlayan diğer bir takım zevat var. Onların kitaplarında bunlar vardır. İşte sen parmağına şu tılsımı yazarsan falanca kimse işte yolundan döner sana gelir. Gecenin bir vakti şunu çağırsın falan. falan rüyasına girersin şöyle dersin. İşte şu büyüyü yaparsan, büyü demiyor onlar da, güya ayet yazdığını zannettiriyor. Bu işin başlaması da şöyle olmuştur. Şimdi bu konudaki ilk kitaplardan birisi Şemsül Marif'tir. Az önce söyledik. Evet, Ahmed evet. el-Buni'nin Şemsül Marif kitabı. Ahmed el-Buni Endülüs'te yaşamış. Endülüs Emevi Devleti zamanında İspanya'da, yani bugünkü İspanya oluyor Endülüs. Oralarda yaşamış birisi. Endülüslü Yahudilerle, İspanyol Yahudileriyle bağlantıya geçiyor. Onlardan bir takım büyüler öğreniyor. Kendi büyülere İslami bir görünüm arz edebilmek, Müslümanlar arasında bunu yaygınlaştırmak için diyor ki, kim işte Ayet-el Kürsi'yi okur ve şu tılsımı yazarsa, işte suya üflese su donar gibi bir takım şeyler var. Kim Allah-u Teala'nın şu ismini, hay ismini şu kadar okursa işte şöyle olur ve şu tılsını da yazıp üstünde taşırsa diyor. Şu vefk dedikleri şekiller vardır. Bunları yazıp üstünde taşırsa diyor işte şu hallere ulaşır diyor. Görünmez olur. Birisinin rüyasına girer diyor falan. Bunu okuyan insan da düşünemiyor tabii. Zannediyor ki bu meydana gelen olağanüstülükler okuduğu ayetin veyahut da okuduğu Esma-i Hüsna'nın etkisiyle oluyor zannediyor. Halbuki Esma-i Hüsna tamamen buna İslami bir kılıf giydirilmek için oraya konulmuş bir şeydir. Aslı Yahudilerin tılsımıdır. Orada etki eden o büyüdür, o tılsımlardır, vefklerdir. Bu vefkler ebced hesabıyla yapılır. Allah-u Teala'nın herhangi bir ismi ebcedle hesaplanır. Ona uygun bir tablo çıkarılır. İşte üçlü olur, beşli olur, yedili, on dokuzlu, değişik değişik. İşte kurşun geçirmezlik vefki vardır. İşte evet, görünmezlik şey vardır. Buna benzer büyüleri İslam bir görünüm kazandırarak İslam'a sokmuştur o melun.
Şeytan, evet hocam.
Ve bir takım şeyler bunu yapıyorlar maalesef. Falancanın rüyasına girilmesi için, yani kendisinin kılığına bir takım cinler, şeytanlar giriyor, o kimsenin rüyasına giriyor, işte gel seni çağırıyoruz gibisinden, işte yolun burada gibi, buna benzer. Veya kilometrelerce ötesinden neymiş efendim, menzilden davetlenmiş, ta Avrupa'dan çıkmış gelmiş gibi, işte oradan çağrılmış. Doğru, rüyasında bir şeyler görüyor ama işte şeytanlar müdahalesi var burada. Şeytanların, cinlerin müdahalesi var. Allah-u Teala şeytana kıyamete kadar müsaade verdiğini açıklıyor ayette.
Evet hocam.
Değil mi? Şeytan da ne diyor? O halde ben de onlara sağlarından, sollarından, üstlerinden, altlarından yanaşacağım. İşte şunları şunları emredeceğim onlara diyerek devam ediyor ayet. Nisa 119'dan da okuyabilirsiniz bunu. Şeytan, elbette sen mühlet verilenlerdensin ayetinde olduğu gibi ona mühlet verilmiştir. Kıyamete kadar dilediği gibi saptırma yapmak üzere. İlla ancak Allah'ın has kullarına, Allah'a ihlas ile kulluk edenlere senin bir yetkin yoktur diyor Hicr suresindeki ayette. Demek ki büyüden korkmamamız lazım. Şeytanın şerrinden korkmamamız lazım. Daha doğrusu korunmak için Allah'a ihlas ile kulluk etmemiz lazım. Allah'ın has kullarına, halis kullarına illel muhlasin diyor ya, ihlaslı kullarına şeytanın bir müdahalesi yok, olmaz. Ha, olmaz derken işte şeytan bunları saptıramaz anlamında değil. Saptırmak için ona bir takım vesveseler verdiği esnada batılı tercih eder o kul, ihlastan ayrılmış olur. Mesela bidat bir yolla zikre koyulan bir insan veyahut da sünnet üzere de ibadet yapsa, bir iki ibadetle, biraz da nafile ibadetlerle şeytan buna vesvese verdiği zaman, işte sen artık şu makama erdin, bu makama erdin, sen Allah'ın salih kulusun, ihlaslı kulusun diyerek kendini, amellerini beğenmeye başlarsa, işte şeytanın saptırması devreye girer. O zaman o kul bunlara uyduğu zaman muhlasinden olmaktan, yani ihlaslı kullar olmaktan çıkmış olur. Bidat yolla halvete giren insanlara da Şeyh Abdülkadir suretinde gelmesi veya peygamberim diyerek kandırarak gelmesi veyahut Hızır Aleyhisselam suretindeymiş gibi gelmesi, Musa Aleyhisselam veya diğer peygamberler, diğer salih zatlar suretinde gelmesi, o esnada ona ne etkiye sebep olur? Der ki bu işte şöyle bir zat, işte dedikleri doğruymuş, işte bana yardıma geldi ve ona orada bir telkinde bulunur, güzel şeyler söyler, salih bir takım ameller söyler. Ne için? Şeytan bu sebeple, bu vesileyle kendisini gizlemiş olur. Salih şeyler söylerken mesela direkt ona zina et demez, içki iç demez. Öyle dese çünkü o hemen ondan yüz çevirecektir. Ha bu şeytandır. Ondan uzaklaşır. Ama hayırlıymış gibi göstererek, kendisini hayırlılardanmış gibi göstererek araya bidat sokuşturur. Bu hayırlı söylediği fiiller yanında bidat de söyler. Mesela sen her sabah şöyle şöyle oku, şöyle şöyle zikret diye kitap ve sünnette geçmeyen, kitap ve sünnete uymayan bir ameli ona öğretir. Böylelikle batılın yolu açılmış olur. İbn-i Teymiye bile bak kendisi anlatıyor, diyor ki bazı insanlar bizimle istigase yapmışlar. İstigase yani manevi yardım isteğinde bulunmuşlar. Demişler ki medet ya İbn-i Teymiye, işte bize yardım et diye sıkıntılı bir durumlarında böyle seslenmişler. Güya biz de işte bulutlar üzerinde gelmişiz, onları sıkıntıdan kurtarmışız. Biz oraya gittiğimiz zaman diyor, meseleyi araştırdık. Yani benim haberim yok böyle bir şeyden diyor. Meseleyi araştırdık, meğer bunları yapan şeytanlardan, cinlerden bir ifrit. Böyle bir durumda kendinizi düşünün. Ben diyorum ki Huzeyfe, işte benim başım bir yerde dara girdi. Sen bana, işte ben senden yardım istedim. Sen bana bulutlar üstünde geldin ve beni kurtardın desem Huzeyfe.
Maşallah.
Sen orada iki durumda kalırsın.
Evet hocam, iki durumda.
Ya bunu reddedeceksin, hayır böyle bir şey yok, bu şeytanın işi diyeceksin. İşte samimi, ihlaslı kulların yapacağı budur. Evet. Veyahut da şöyle diyeceksin, evet ben idim. Nefsin seni dürtükleyecek, faziletli bilinmek isteyeceksin. Ve hiç oralı olmayacaksın.
Devam et hocam diyeceğim.
Bunun gibi bir durumda işte nefsinin, şeytanın tuzağıyla baş başadır insan. Evet, pek doğru. Çok insan burada kaybetmiştir. Şeytanın. Adam mesela salih bir takım amellerde bulunuyor. Diyor ki bir başkası, işte seni hacda gördüm diyor. Halbuki o hac yapmamış.
Nasıl görüyor? Şeytan kılığına giriyor, gözüküyor değil mi hocam?
Gözüküyor. Saptıracak ya. Onun vesvesiyle saptıracak.
Orada bile görünebiliyor mu yani?
Tabii bunlar birer istidraçtır.
Hocam peki besmele çektiğin zaman mesela böyle bir şey hissettim. Şimdi, İnsan suretiyle geldi mesela. Bir takım bir şeyler söyledi, dediğiniz gibi iyi şeyler söyledi. Bunun yanı sıra başka kötü bidatler söyledi. Sen de bunu hissettin. Besmele çektiğin zaman o uzaklaşmıyor mu yani?
Şimdi uzaklaşmasına sebep olan şey, şeytanın uzaklaşmasına sebep olan şey, mesela kâmet okunduğu zaman ne diyor? Yellenerek kaçar diyor. La havle ve la kuvvete illa billah dendiği zaman şeytan orada duramaz diyor. Ama bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne denilir bak? Namazdayken diyor bana yanaştı, vesvese vermek istedi. Onu boğazından sıktım, yakaladım. Şayet Süleyman Aleyhisselam'ın sözü olmasaydı onu Medine sokaklarında bağlardım da çocuklar onları taşa tutardı diyor. Namazdayken geliyor bak. Demek ki kâmet okunsa bile şeytan uzaklaşıyor ama geri geliyor.
Ya bu benim için de bir tedirginlik oluşuyor hocam, bu söylediğiniz şey. Yani bunu namaz kılarken insan tedirgin olabiliyor. Yani ben oluyorum şahsen. Bundan tedirgin ne şekilde? Yani
vesvese geliyor.
Ha vesvese, işte bundan bir tedirginlik oluyor.
Şimdi vesveseden kurtulmanın yolu ilimdir. Vesveseye aldırmamaktır. Mesela bunlara bir örnek olarak, namazdaki vesveseye örnek olarak şeytan diyor insanın arkasından bir kıl koparır, işte üfler ve yenmek gibi bir sebeple abdestinin bozulduğunu zannetmesini ister diyor. O halde diyor sizden birisi koku hissetmedikçe veya ses duymadıkça namazı terk etmesin veya mescidi terk etmesin diyor.
Öyle ya.
Bu neyi gösteriyor bize? Bak, koku veya ses işitmedikçe diyor. Yani ilim üzere olması lazım. Abdestinden mi şüphelendin? Veya abdestimi bozdum mu bozmadım mı? Kesin olarak bilinceye kadar buna itibar etmeyeceksin. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın aynen meselesinde de sahih olarak geliyor rivayette. Yoldan geçerken yanında birisi var. Evet. Ömer radıyallahu anh. Yoldan geçerken birisi damak tarıyormuş. Oradan bir su sıçrıyor bunların üzerine. Bunların üzerine su sıçrayınca Ömer radıyallahu anh'ın yanındaki şahıs diyor ki, ey falanca diyor, işte bu su temiz mi, necis mi yoksa söyle bize diyor. Ömer radıyallahu anh da diyor ki, sakın söyleme diyor. Dur, sakın söyleme.
Biz gidelim namazımızı kılalım.
Evet. Yani o söylese ne olacak? İlim hasıl olmuş olacak. Yani necistir dese o kimse, necis olduğu anlaşılacak, öyle şey olacak. Ama hakikaten necis de o. Ve Ömer radıyallahu anh bunu bilmemeyi caiz görüyor, değil mi?
Evet.
He, demek ki insan bildiğinden mesul.
Taş vardı, devamlı gusül abdesti alırdı. Olmadı bir daha, olmadı bir daha.
İşte
olmadı,
vesvese insanı oyuncak yani haline getiriyor. Mesela bizim de bir arkadaş vardı bir zamanlar.
Hayırda çıkmıyormuştu abi.
Pantolonuna zamanın behri birinde kan damlamış, o leke orada durup duruyor. O sebeple namazı kılmazdı o pantolonu giydiği zaman. Halbuki kanın necis olduğuna dair delil yok. Birincisi.
Evet.
Sahibi delil yok. İkincisi, farz edelim ki öyle işte filan mezhebe göre diyelim ki necis. O yıkanmış.
Çıkmış zaten.
Yıkanmış yani. 2-3 seferi de yıkanmış hatta. Belki daha fazla. İşte vesvese,
şeytanın vesvesesi.
Böyle oyuncak haline getiriyor ve namazdan alıkoymuş oluyor insan.
Abi,
biz işteyken öyle dedi hocam. Kan var, ne gerek var kılacağım. Biz devam et.
Peygamberimizin duası var mı? Şeytan girmesin diye.
Ferah mı?
Mekke Medine'ye.
Mekke Medine'ye. Yok.
Duası var dedi. Biri de.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşrikleri sokulmamasını, Arap Yarımadası'nda iki din bir araya gelmez, müşrikler giremez, girmesinler diyerek talimatı var. Sokulmamasını emrediyor. Haram eyle.
Abisiyle konuşmuştu ya Cengiz abi.
Elhamdülillah. Allah.
Oralara şeytan yanaşamazdı. Nasıl?
Öyle bir şey olsa yani böyle bir şey olsa yani insanların oraya hicret etmesi her zaman vacip olur. Ve şeytan hiç kimseyi saptırmaz. Bugün bile orada zina edilmekte.
Ama
bir takım fiiller işlenmekte.
Ravza burada hocam.
Anlatma. Bir takım fiiller işlenmekte yani. Şeytan bir takım insanları saptırmakta.
Evet.
Şeytan oraya giremez demek
giriyor hocam,
delilsiz
giriyor
bir söz.
Arkadaşım biri öyle Kabe'yi tavaf ediyormuştu hocam. Bir bakmış eski sevdiğini görmüş. Vallahi sevdiğinin arkasından koşmuş. Onda sana kaybolamışmış. İşte bir şeytan. Benim diye işte bitti hacca.
Sihirin kötü sonuçlarından dolayı hem şirk hem de şirkin vesilelerinden sayılan bu sihir verdiği aşırı zarar ve fesat sebebiyle sihirbazın öldürülmesini gerektiriyor. Birçok insan içine düştüğü sihir türlerinden biri de kovuculuktur. Kovuculuk, insanlar arasında ayırmak ve bozmak, sevenlerin gönüllerini çelmek, kötülük tohumlarını ekmek bakımından sihirle ortaktır. Sihrin değişik tür ve dereceleri bulunmaktadır ki bunlar biri diğerinden daha beter olan şeylerdir. Kardeşler, bugünlük bu kadarla yetinelim. Ömrümüz olursa, Allah nasip ederse, kahinler kimlerdir? Zerleri, nüşre denilen bir şey var. Bunlar neler olduğu, uğursuzluğun ne olduğu, bu konuları da önümüzdeki hafta Allah izin verirse işleriz.
Bekliyoruz hocam bir daha haftakine.